Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programında yine siz aziz dinleyenlerinizle beraberiz efendim. Bu programımızda bir seri halinde insanın hem dünyevi hem uhrevi güzelliklere buluşması, kurtuluşa ermesi sebeplerini, diğer taraftan dünyasını da ahiretini de gerçekten zora sokacak, sıkıntıya sokacak helak sebeplerini daha çok İmam Gazali rahmetullahi aleyhin İhya-ı Ulum adlı eserinden adeta bir özetler halinde sunmaya çalışıyoruz. Önceki sohbetlerimizde bu kurtarıcı esaslar diye ifadelendirilen esaslardan şükür bahsini, ki şükür bahsi çok klasik bir konudur, çok önemli bir konudur. Adeta hayatımızın merkezinde olması gereken, dilimizden hiç düşmemesi, halimizde hep görülmesi gereken, davranışlarımızda hep hissedilmesi gereken çok önemli bir konudur, İslami bir ıslahtır. O konuda bazı ayet-i kerimeleri siz aziz dinleyenlerimize arz etmiştim. Bugünse kıymetli dinleyenlerim, yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu noktadaki bize tembihlerini veya fiili uygulamalarını ve yine bu konuyla ilgili bazı ayet-i kerimeleri inşallah arz etmeye çalışacağım. Hemen hemen birçok insanın defalarca belki duyduğu Allah Resulü'nün çok önemli bir anı vardır. O anı Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatırlar. Bir sahabi geliyor Hazreti Ayşe annemize. Diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğünüz en önemli hallerden birini anlatın derler. Ki Ata radıyallahu anh bu. Hazreti Ayşe tabi Resulullah Efendimiz'le ilgili bir şey sorulunca bir de belki anlatacağı hadisenin o derinliğini düşünerek kendisi ağlamaya başlar hemen. Ve der ki, onun her hali önemli, akıllara durgunluk verecek bir mahiyetteydi. Siz diyorsunuz ki, Resulullah'ın sizce çok önemli bir halini bana anlatın. Ama hangi hali vardı ki Allah Resulü'nün önemli olmasın, akıllara durgunluk vermesin? Ancak ben yine de senin arzun veçile birini sana anlatayım der Hazreti Ayşe annemiz ve şöyle anlatmaya başlar. Bir gece sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim yanıma geldi ve yattı. Daha sonra bana dedi ki, ey Ebu Bekir'in kızı, bana müsaade eder misin? Rabbime biraz ibadet ve kulluk edeyim. Tabi aziz dinleyenlerim, belki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizle ilgili bir hadise nakledilirken, onun çok farklı boyutlarını anlamak, oradaki incelikleri görmek gerekir. Burada belki ana konumuz şükürdür. Yani bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şükür konusundaki hassasiyetini anlatmak babında nakledilen bir hadise. Ancak hadisenin böyle nasıl geliştiğine baktığımızda farklı boyutlarda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere nasıl bir örnek olduğunu gösteriyor. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'ye bir farklı hitabı var. Yani bir insana böyle babasının ismini izafe ederek hitap etmek ne kadar güzeldir işte. Filan beyin kızı, filan hanımefendinin kızı derken Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e olan sevgisini de ishar ediyor. Tabi Hazreti Ayşe'ye belki direkt olarak ya Ayşe de diyebilirdi Efendimiz. Ama öyle demiyorlar. Ebu Bekir'in kızı Ayşe diyor. Yani Hazreti Ayşe'ye baktığında hep o Ebu Bekir Efendimiz'le olan muhabbet, o yar garlık, mağara arkadaşlığı hep hatırlanmış oluyor demek. Ve böyle hitap ediyor. Dolayısıyla aile hayatında eşlerin birbirlerine olan hitaplarının ne kadar gönül okşayıcı, ne kadar ülfeti sağlayıcı bir unsur olduğu da hadisenin bir başka boyutu olarak göz önüne serilmiş oluyor. Ve Allah'ın Resulü, ey Ebu Bekir'in kızı buyuruyor, bana müsaade eder misin, ben biraz Rabbime ibadet etsem. Tabi burada da gerçekten eşler arasındaki o nezaketin, o karşılıklı saygının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından nasıl yaşandığı, bir aile hayatında eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiği de bu vesileyle gözlerimizin önüne konmuş oluyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz der ki, senin Allah'a yaklaşmanı ben herkesten çok isterim ya Resulallah. Senin yanında olmak, seninle beraber istirahat etmek elbette güzel bir şey ama senin gönlünden Rabbinle beraber olmak geçiyorsa o beni daha da mutlu eder, der Hazreti Ayşe annemiz. Ve hemen kalktı Resulullah Efendimiz, abdest aldı, ağlayarak namaz kılmaya başladı. Kıyamda, rükuda, secdede, namazın sonunda gözyaşları devam etti. Allah Resulü'nün gözyaşları göğsüne kadar indi. Bilal, sabah ezanını okuyuncaya kadar da böyle geçti. Bunun üzerine ben Ayşe kendisine, senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlanmıştır ya Resulallah. Neden bu kadar üzülüyorsun dediğimde, sevgili Peygamberimiz, ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı ben dedi. Aziz dinleyenlerim, yani bu sahneyi şöyle lütfen bir gözümüzün önüne getirelim. Kainatın serveri, enbiyalar serveri, sevgili Peygamberimiz gece kalkacak. Böyle saatler boyu secdeyle, rüküyle, iltica ile, gözyaşlarıyla Rabbinin huzurunda duracak. Ve onun pâk zevcesi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz bunu seyredecek böyle. Gıpta edecek, imrenecek. Sonra bir teselli babında, ya Resulallah nedir bu halin senin ki? Allah Teala senin gelmiş ve geçmiş her şeyini bağışlamış olduğu halde bu kadar yorulman nedir diye nezaketli bir sual soracak ve Allah'ın Resulü yine bir kulluğun zirvesinde bir peygamber olarak şu cevabı verecek. Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı diyecek. Ve Allah'ın Resulü bu sözünden sonra da şu ayeti kerimeyi okuyorlar. İnne fî halkı semâvâti vel ard vaktilâfil leyli ven nehâr. Muhakkak ki yer ile göğün yaratılmasında, gece ve gündüzün ihtilafında birbiri arkasından gelmesinde akıl sahipleri için büyük alametler vardır. Gecelerde ayrı tecelliler, gündüzlerde ayrı tecelliler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam muhtemel ki, yani bu uzun gece hayatına bir delil olarak da bu ayeti kerimeyi kullanıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki diyor yani, Allah Teala gece ve gündüzü yaratmıştır. Gecelerde ve gündüzlerde çok incelikler, sırlar vardır. İşte ben de o sırlardan paylaşmak için bugün Rabbimle beraberim. Ve bunu da Allah'ın Resulü, aziz dinleyenlerim, bir şükür kıvamında, şükür makamında yapıyor. Rabbim kendisine ikram ettiği bütün nimetlere karşı o nimetlerin şükrünü gece secdelerle, rükûlarla, gözyaşlarıyla ifa etmeye ve bir insanın muhakkak şükreden bir kul olma arzusuyla yaşamasını ifade etmek babında söylüyor. Tabii Hazreti Ayşe annemizin bu rivayetini nakleden müfessirler diyorlar ki, demek ki böyle tevali ederek, ardı arkası kesilmeden ağlamanın da bu bir cevazına ve lüzumuna delalet etmekte. Bununla ilgili olarak da, gerçi konumuz şükür konusu ama bu gözyaşıyla ilgili olarak da İmam Gazali Hazretleri bir farklı rivayet koyuyor burada, aziz dinleyenlerim. Bir peygamberden diyor, şu olay nakledilir. Bir peygamber uğradığı küçük bir kayadan büyük bir suyun çıktığını görür. Ve buna şaşırır. Allah Allah, küçücük bir kaya ve buradan da büyük bir su çıkıyor. Bunun üzerine kaya o peygambere konuşmaya başlar. Kaya konuşur mu? Konuşur tabii ki. Konuşması gerekene veya kendisini anlayacağı konuşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidindeki hurma ağacının böyle inlediği gibi bazen bir kaya da bir taş da eğer muhatabını bulursa, sözünü anlayacak bir insana denk geldiyse elbette ki konuşur, Cenab-ı Hak onu konuşturur. Ahirette de aziz dinleyenlerim Cenab-ı Hak ellerimizi konuşturacak Kur'an beyanıyla. Ellerimiz konuşacak, diğer uzuvlarımız her biri adeta dile gelip yaptığını söyleyecek ve insanoğlu o gün şaşıracak. Nasıl oluyor ki bu iş? O zaman her uzuv dünyada dili konuşturan Yüce Rab bugün de bizi konuşturuyor diye cevap verecek. Dolayısıyla konuşma hadisesini de böyle sadece dile ait sınırlı bir hadise olarak görmemek gerekiyor. İşte o peygamber küçücük bir taştan gürül gürül sular çıktığını görünce de hayret eder buna. Taş der ki Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti kelimesi var. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Yani cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taştır. Ben bu hakikati duyduğum andan beri hep ağlarım. Yani ben cehennemde bir taş olacağım ve ebedi yanacağım. Allah Teala taşı cehennem yakıtı olarak ifade ediliyor. Taş yanacak. Ben de o yanacak taşlardan mıyım diye ağlarım der taş. Bu peygamber cehenneme girmemesi için Allah Teala'ya yalvarmaya başlar. Allah Teala da bu peygamberin duasını kabul eder. Bir müddet sonra bu peygamber aynı yere uğrar ve yine aynı vaziyette taştan su aktığını görür. Ve sorar, hala ağlıyorsun diye. Taş der ki, ey peygamber, o zaman ağladığım korku gözyaşıydı. Gerçekten o zaman ağladığım korku gözyaşıydı. Korkmaktan dolayı ağlıyordum. Şimdi ise şükür için gözyaşı döküyorum. Rabbim beni madem ki bir peygamber duasıyla cehennem bir taş olmaktan azat etti. Dolayısıyla ben şimdi de şükür için ağlıyorum der. Gerçekten de insanoğlunun kalbi taş gibi veya taştan da daha serttir der Gazali. Kalbin yumuşaması ise ancak korku ve şükür halindeki gözyaşlarıyla mümkündür diye de güzel bir yorum yapar. Demek ki nimetler karşısındaki şükrünü çok farklı şekillerde ifade edebilir. Bazen o nimeti Allah'ın istediği bir yerde kullanmak, bazen o nimet karşısında bir istirak halinde olup gözyaşlarıyla nimeti verene teşekkürlerini arz etmek, farklı şekillerde şükür halleri tahakkuk etmiş olabilir aziz dinleyenlerim. Yine belki bu konuda rivayetler çok olmakla birlikte son bir rivayeti aziz dinleyenlerim arz etmek isterim. O da şu, Kur'an-ı Kerim'de altın ve gümüşü yığan, onları Allah yolunda tasadduk etmeyen insanlarla ilgili ayet-i kerimeler var. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gider, ya Resulallah, madem ki Cenab-ı Hak bu noktada bizleri uyarıyor, peki bize bir servet lazımsa o servet ne olmalıdır der. Hangi amelden servet edinelim ya Resulallah? Dünya servetleriyle ilgili madem böyle tehditler varsa o zaman biz ne gibi servetler edinelim diye sorar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ لِسَانًا شَاكِرًا وَقَلْبًا ذَاكِرًا buyurur. Yani siz zikreden bir dil, şükreden bir kalbe sahip olunuz. Bu şu demek oluyor, eğer diliniz daima Cenab-ı Hakk'a şükür halindeyse, kalbiniz de hayatı hep Rabbi hatırlayarak yaşıyorsa, bu dünya hayatının en büyük serveti, ahiret hayatının da en güzel tutunacağı dal şüphesiz budur. Şükreden bir dil ve zikreden bir kalp. Kalp sessiz olarak Cenab-ı Hakk'ı hatırlar elbette ki. Esas zikir de kalbin zikridir. Yine tabi hadis-i şeriflerde şükreden bir dil gerçeğiyle beraber bir de zikreden dil. Evet, dil de zikreder fakat gerçek zikir kalbin zikridir. Zikir kalpte oluşan bir hadisedir. Kalp ne kadar eğer Rabbi hatırlar, zikrederse insan da o kadar zakirinden olmuş olur. Tabii aziz dinleyenlerim, burada bir başka konuya da temas etmek gerekir. O da şudur. Ferdi hayatta şükür çok önemli olduğu gibi toplumların da toplum olarak şükür önemlidir. Yani bir toplumun içerisinde belki belirli insanlar mazhar oldukları ferdi nimetlerden dolayı, maddi nimetler olabilir bunlar, manevi nimetler olabilir. Bunlar da elbette ki şükreden insanlar olur. Ama Kur'an-ı Kerim bize şükreden toplumlarla şükretmeyen toplumların farkını da bildiriyor. Yani insan olmak, sonra bir aile kurmak, aile küçük bir toplumdur. Aile olabilmek, huzurlu bir yuva kurabilmek elbette ki çok şükrü gerektiren bir husustur. Onun bedelinin ödenmesi gerekir. Sonra bir millet olmak, bir devlet olmak, bir bayrak altında yaşamak, bunlar hepsi daha toplumsal dediğimiz içtimai nimetlerdir ve bu nimetlerin farkında olmak gerekir. Bir bayrak altında olmanın, bir devlet olabilmenin farkında olunamazsa o devleti oluşturan insanlar bunun nasıl bir nimet olduğunun farkında olmazlarsa bunun da bu farkında olmayışın ödeneceği bir takım bedeller var. İşte Kur'an-ı Kerim bize aziz dinleyenlerim bunun misalini veriyor. Nahl suresinin 112. ayetinde Rabbimiz şöyle buyururlar. Daraballahu metelen karyeten kânet âmineten mutmainneten ye'tiha rizkuha regaden min külli mekân fekeferet bi en'umillâh feezâkahallâhu libâsel cû'i vel kavf bimâ kânû yasnaun. Allah ibret için bir ülkeyi örnek verdi. Çok dikkat etmemiz gereken bir ayet-i kerime bu. Allah ibret için bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli, huzurlu bir ülkeydi. O ülkeye her yerden bol bol rızıklar gelirdi. Sonra o ülke mensupları Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlığı ve korku sıkıntısını tattırdı. Demek ki bir ülke sahip olduğu emniyetin, sahip olduğu güven içinde yaşamanın, huzurlu yaşamanın, maddi rızıklarının belirli bir seviyede olmasının farkında olur. Bunu gerçekten yaşamaya çalışır. Bunu hissederse Allah Teala o ülkeye de nimetlerini vermeye devam eder. Ama bir devlet olmanın, bir bayrak altında yaşamanın, maddi ve manevi ihtiyaçlarının görüldüğünün farkında olmaz. Bu nimetlere karşı bir nankörlük içinde olursa da bu ülkenin karşılaşacağı iki büyük musibet var. Biri açlık, birisi de korku. Gerçekten şu anda dünyada yaşadığımız olaylara baktığımız zaman özellikle İslam coğrafyasında böyle cereyan eden hadiselere baktığımız zaman adeta 1400 sene sonra şu ayet-i kerimenin nasıl tezahür ettiğini, nasıl tefsir edildiğini görmemek mümkün değil. Yaşadığı ülkenin güzelliklerinin, birliğinin, beraberliğinin, bir vatan olmanın farkında olanlar, kardeş kavgasından kurtulabilenler yine huzurla yaşıyorlar. Ama bunun farkında olmazsa korkular geliyor o ülkeye. Açlıklar geliyor. Bu açlıklar o insanları başka yerlere iltica etmeye zorluyor. Bu bakımdan aziz dinleyenlerim, gerçekten insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte bir gece gözyaşı döktüğü gibi zaman zaman şöyle başını ellerinin arasına koymalı. Ferdi olarak, ailevi olarak ve bütün bir ülke mensupları olarak ve Rabbimizin üzerimizdeki bütün nimetlerinin farkında olmalı ve bunlara karşı da bir şükür duygusu içinde olmalı. Şükürse önce o nimetlerin farkında olmak, o nimeti bize ikram eden Yüce Rabbim farkında olmak ve bize verilen bütün bu nimetleri de Allah'ın arzu ettiği nimet verenin istediği yerde kullanmaktan ibarettir. Biz yine bu sohbetimizi de şöyle bir dua ile bitirmiş olalım. Ey Rabbimiz, bizlere gerçekten şükreden lisanlar ihsan eyle, sana seni zikreden kalpler ikram ve ihsan eyle.